Ayrım 25, Maraş Kıyımı, Aziz Tunç, sayfa 345. Katliamın hukuki tanımı. Bir olgunun tanımı, kısaca o olgunun değiştirilemez ve vazgeçilemez özgün özellikleriyle ifade edilmesidir. Yapılan tanım aynı zamanda onunla kurulmuş veya kurulacak ilişkileri de belirler. Maraş katliamının tanımı da çok çeşitli çevrelerce ve çeşitli biçimlerde yapılmıştır. Konuyla ilgili yapılan her tanım aynı zamanda tanımı yapan çevrenin bulunduğu konumun sonucu ve ifadesi olmuştur. Bu anlamda Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin Maraş katliamı ile ilgili yaptığı tanımlama önemlidir ve belirleyici özelliğe sahiptir. Devletin yetkili kurumu olan Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin söz konusu tanımlaması sadece bir hüküm gerekçesi olarak görülemez. Yapılan tanımlama aynı zamanda devletin resmi ve bağlayıcı politikalarının da ifadesi olarak okunmalıdır. Dolayısıyla Maraş katliamının tanımlaması tartışılmadan Maraş katliamı ve katliamla ilgili devletin tutumu değerlendirilmiş olamaz veya yapılan ciddi yanlışlıkları içinde barındıran eksik bir değerlendirme olur. İlk olarak daha önce değinilen bir hususun konunun yaygınlığından dolayı özellikle Maraş katliamı içinde tekrar edilmesi gereklidir. Tüm benzerlerinde olduğu gibi Maraş katliamı da mahkeme tarafından işin başından sonuna kadar olay ve olaylar olarak tanımlanmıştır. Katliamı gizlemeye yönelik ilk ve en önemli çaba burada başlamaktadır. Egemenlerin klasik anlayışı olan bu tanımla katliam basitleştirilmekte ve olağanlaştırılmaktadır. Buna bağlı olarak tepkiler kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Sıkı Yönetim Savcılığı iddianamede Kahramanmaraş olayları ön tanımı ve adlandırmasıyla başlayan ve gerekçeli kararda tekrarlanan resmi tanımı şöyle ifade etmektedir. 1-19 Aralık 1978 ile 22 Aralık 1978 tarihleri arasında cereyan eden olaylar yönünden A. Çiçek sinemasına patlayıcı madde atılması olayının halkın tansiyonunu yükselttiği, daha sonra cereyan eden silahlı isyan ve mukatelerinin oluşmasında bir etken ve bu çatışmayı hazırlayıcı sebeplerden biri olduğu görülmekte ise de sinemadaki patlama olayının faillerinin halkı silahlı isyan ve kıtale kasten teşvik ettiklerine dair maddi bir delil bulunamadığı, bu olayda daha sonra meydana gelen Kahramanmaraş olayları arasında maddi unsur yönünden bir illiyet bağı tespit edilemediği. Maraş olayları, gerekçeli karar sayfa 91. B. Cenaze töreni sırasında cereyan eden olayların daha sonra 23-24 Aralık 1978 Cumartesi ve Pazar günleri Aleviler ve Sünniler arasında cereyan eden mukatelenin başlamasında ve oluşmasında önemli bir etken olduğu, bu yönden silahlı isyan ve mukatele ile irtibatı bulunduğu kanaatine varıldı. Maraş olayları, gerekçeli karar sayfa 91. C. 19 Aralık 1978 tarihinden 22 Aralık 1978 akşamına kadar cereyan eden yaygın şiddet eylemlerinin sonradan meydana gelen silahlı çarpışma ve isyanı kademeli olarak hazırlayan olaylar olduğu muhakkak ise de söz konusu eylemlerin sanıklarının halkı silahlandırarak çarpışmaya ve silahlı isyanı kasten teşvik ettiklerini gösterir bir delile rastlanamadığı. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 91. Bu nedenlerle belirtilen tarihler arasında işlenen suçlardan dolayı sanıkları hakkında ilgili kanun hükümlerinin uygulanması. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 91. 2. 23 Aralık 1978 ile 25 Aralık 1978 tarihleri arasında cereyan eden olaylar yönünden A. Olayları fiilen sebebiyet veren ve katılanların hükümete karşı silahlı isyan ve Türkiye ahalisini biri aleyhine silahlanarak mukatelesi suçlarını oluşturduğunu belirtmektedir. B. Yapılan soruşturmalarda olay öncesinde halkı hükümet aleyhine silahlı isyanı veya Türkiye ahalisini birbiri aleyhine silahlandırarak mukateleye teşvik edenlerin tespit edilemediği Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 92 ifade edilmektedir. Esas hakkındaki mütalaada ise iki husus belirtilmektedir. Birincisi, iddianamede ileri sürülen görüş ve iddialar genel olarak tekrarlanmaktadır. İkincisi ise, iddianamede değinildiği gibi duruşmalar sırasında da olay öncesinden de halkı hükümet aleyhine silahlı isyana ve Türkiye ahalisini birbiri aleyhine silahlandırarak mukateleye teşvik edenler bulunamamış ise de Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 93 denerek esas katliamcıların bulunmadığı bir kez daha kayıt altına alınmaktadır. Böylece katliam karşıtlarına hiçbir biçimde katliamcıların açığa çıkmasını beklemeyin mesajı verilmektedir. Sıkı Yönetim Mahkemesi, savcılığın katliamın örtbas edilmesini sağlayacak olan iddialarını bazı ufak tefek farklarla büyük ölçüde kabul ederek davayı ele almıştır. Savcılıkla mahkeme arasında oluşan basit farklardan birisi savcılığın cenaze törenini isyan ve mukatele içinde saymasına rağmen mahkeme el insaf etmiş olmalı ki cenaze törenini isyan ve mukateleye yol açan olaylar kapsamında değerlendirmeyi doğru bulmamıştır. Buna göre mahkeme katliama ilişkin tanımlamasını aşağıdaki gibi yapmıştır. 19 Aralık 1978 ile 22 Aralık 1978 tarihleri arasındaki olaylar. 19 Aralık 1978 günü akşamı Çiçek Sineması'nda vuku bulan patlama, bu patlama sonrasında CHP il binasının tahribi, 20 Aralık 1978 günü Alevi şahıslarca işletilen Akın Kıraathanesi'nin bombalanması, 21 Aralık 1978 günü akşamı sol görüşlü olarak bilinen iki öğretmenin öldürülmesi, 22 Aralık 1978 Cuma günü bu iki öğretmenin cenazelerini taşıyan kortejin aşırı sağ çevrelerce Ulu Cami'ye sokulmayarak saldırıya maruz bırakılması, cenaze töreninde çıkan olaylar sonrasında 3 Sünni vatandaşın öldürülmesiyle olaylar doruk noktasına çıkmıştır. 19-22 Aralık 1978 tarihleri arasında cereyan eden olaylar, sonraki günlerde cereyan eden yakma, yıkma, öldürme, yaralama, devlet kuvvetlerine karşı gelme olaylarının meydana gelmesinde şüphesiz ki büyük etken olmuştur. Belirtilen günlerde Kahramanmaraş'ta cereyan eden olaylar, o tarihlerde Türkiye'nin hemen her tarafında cereyan etmekte olan olaylardan farklı bir görünümde değildir. Bu nedenlerle Kahramanmaraş'ta 19-22 Aralık 1978 tarihleri arasında cereyan eden olayların sanıkları hakkında TCK'nın 149. maddesi değil, eylemlerinin temas ettiği diğer hükümler uygulanmıştır. 23 Aralık 1978 ile 25 Aralık 1978 tarihleri arasındaki olaylar. Tümünü buraya almadığımız gerekçeli kararın bu bölümünde uzun değerlendirmeler yapılmaktadır. Yapılan değerlendirmelerde Maraş katliamına dair birçok gerçek inkar edilemeyecek kadar bariz olduğu için ortaya konmakta, ifade edilmektedir. Katliamın organize ve kolektif güçler tarafından yapıldığı anlatılmakta ve bunun kanıtları ortaya konmaktadır. Ayrıca katliamı yapan güçler içinde MHP ve üyelerinin rolüne vurgu yapılmaktadır. Ancak yapılan uzun açıklamalara, sayfalar dolusu laf kalabalığına ve kabul edilmek zorunda kalınan doğrulara rağmen en sonunda mahkeme katliamı şöyle tanımlamaktadır. Açıklanan tüm bu nedenlerden dolayı 23-25 Aralık 1978 günleri Kahramanmaraş'ta cereyan eden olaylar mahkememizce TCK'nın 149. maddesine giren hükümete karşı silahlı isyan ve Türkiye ahalisinin birbiri aleyhine mukatelesi olarak kabul edilmiştir. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 338. Sıkı yönetim savcılığı ve mahkemesinin değerlendirmesini günlük dile çevirir ve özetlersek şunlar söylenmektedir. Arka arkaya yapılan ve illegal devlet organizasyonları olduğu çok açık olan Çiçek Sineması'na bomba atılması, öğretmenlerin öldürülmesi, Akın Kıraathanesi'ne yapılan bombalı saldırı, yapılan katliamın başlamasına yol açan saldırılardır. Ancak bu saldırılar her ne kadar katliamın başlamasına neden olmuşsa da bu saldırıları yapanların katliam olmasını istediklerine dair maddi bir delil bulunamamıştır. Dolayısıyla Türkiye'nin başka yerlerinde de yaşanmakta olan bu tür olayları katliamla ilişkilendirmek, katliama yol açan olaylar ve katliamın başlangıcı olarak değerlendirmek söz konusu olamaz. Bu olaylar ilgili yasa ve maddelere göre yargılanırlar. İkinci olarak mahkeme, Maraş katliamını bir katliam olarak değil, iki tarafın birbirlerini öldürmesi mukatele olarak kabul etmiştir. Sıkı Yönetim Mahkemesi 3. ve son olarak da Maraş katliamının teşvikçilerinin bulunamadığını iddia ve ilan etmiştir. Böylece Maraş katliamının illegal kurumların organizasyonu olduğu gerçeği Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin bu yaklaşımıyla 3 adımda gizlenmeye, örtbas edilmeye çalışılmıştır. Konuyla ilgili bazı ayrıntılar üzerinde durulması gerekmektedir. Sıkı yönetim yargısı ilk adımda katliama yol açtığını kabul ettiği provokatif hazırlık saldırılarıyla katliam arasındaki ilişkiyi kopartmış, hazırlık saldırılarını ayrı olaylar olarak değerlendirmiştir. Böylece ETKO saldırılarıyla başlayan, Çiçek Sineması'na yapılan saldırıyla devam eden ve öğretmenlerin öldürülmesiyle katliama giden provokatif hazırlık saldırılarından da kopartılan katliamın sosyal-siyasal yapısı bozularak niteliği değiştirilmiştir. Bir bütünün parçaları olarak hazırlık saldırılarının katliamdan kopartılması, katliamın kimler tarafından yapıldığına dair araştırma, soruşturma yapılması ihtiyacını ve imkanını ortadan kaldırmış, katliamcı olarak sadece katliama fiilen katılanların bazıları yakalanmış ve yargılanmışlardır. Böylece yapılan hukuk oyunuyla katliamın sebeplerinin ve sorumlularının açığa çıkmasının önü kapatılmıştır. Sıkı yönetim yargısının attığı bu ilk adımla Maraş katliamı tam bir faili meçhule bağlanmıştır. Üstelik bu yapılırken toplumla ve gerçekle alay edilircesine söz konusu saldırıların katliamın olmasına yol açtığı altı çizilerek ifade edilmiştir. Sıkı yönetim yargısı başından sonuna kadar bu saldırıların birbiriyle bağlantılı ve katliamın olmasında etkili olduklarını kabul etmiş ve tüm bu yargı süreçleri bu kabul üzerinden gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla yargılama boyunca birlikte soruşturulan bu saldırılar açıklanmadan katliamın açıklığa kavuşması hiçbir biçimde mümkün değildir. Çünkü ETKO saldırıları, katliamın işaret fişeği olan Çiçek Sineması'na bomba atılması, Akın Kıraathanesi'ne yapılan saldırı ve öğretmenlerin öldürülmesi, katliamı planlayanlar tarafından katliamın hazırlık süreci için gerekli ve zorunlu olarak yapılmış saldırılardır. Adı geçen ve arka arkaya yapılan söz konusu saldırılar, özgün olarak kendi başlarına yapılmış spesifik, sıradan saldırılar değildirler. Daha önce kısaca incelenen 6-7 Eylül saldırıları, Selanik'te Atatürk'ün evine atılan bombanın kim tarafından atıldığı açığa çıkartılmadan anlaşılabilir, yargılanabilir mi? Veya Trakya'da Yahudilerin sürgün edilmesine yol açan süreç, vatandaş Türkçe konuş kampanyasında ve bunun üzerinden yürütülen ırkçı propagandadan ayrı ele alınabilir mi? Bu gerçeğe rağmen Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin bu saldırılarla katliam arasındaki bağı yok sayması, politik amaçlı bir düzenlemeden başka bir anlam taşımamaktadır. Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin bu yaklaşımı, tek başına katliamın güruhlaştırılmış saldırganların marifeti olamayacağını gösteren önemli bir olgudur. Bir olguyu ona yol açan süreçlerden kopartarak ele alan mantık yürütmesi, eğer burjuva hukuk açısından uygunsa, zaten bu durum burjuva hukuk denen rezaletin ne olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Yok, böyle bir mantık yürütmesi burjuva hukuk açısından da yanlışsa, o zaman Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin ilgilileri bu yaratıcı marifetlerinden dolayı üstleri tarafından ne kadar taltif edilseler azdır. Sıkı yönetim yargısı Maraş katliamını faali meçhul eden bu ilk adımdan sonraki ikinci adımıyla katliamı gerçek adıyla değil, hükümete karşı silahlı isyan ve Türkiye ahalisinin birbiri aleyhine mukatilesi olarak tanımlamıştır. Böylece katliamcılarla mağdurların aynı kefeye konarak sanki ortada birbirini boğazlayan iki topluluk varmış gibi bir görüntü yaratılmış ve yargılama bu sahte görüntü üzerinden yapılmıştır. Sıkı yönetim yargısının yaptığı tanımlamada yer alan mukatele kavramı, düşman toplulukların karşılıklı olarak birbirlerini öldürmelerini ifade etmektedir. Konumuzla ilgili olarak kullanılan bu kavramla demek istenmektedir ki, Maraş katliamında farklı topluluklar olarak Sünniler ve Aleviler karşılıklı olarak birbirlerini öldürmüşlerdir. Mahkemenin bu iddiasını dayandırdığı en önemli kanıt, katliamda saldırganlardan bazılarının faili meçhul olarak bir tane Sünni köylünün Aleviler tarafından öldürülmüş olmasıdır. Böylece mahkeme, bazı saldırganların öldürülmüş olmasını Maraş katliamının mukatele olarak görülmesinin gerekçesi yapmıştır. Durumu anlamak için detaylandırmak gerekir. Bütün katliam boyunca 25-30 arasında olduğu sanılan faşist saldırgan ölmüştür. Katliamda ölen bu saldırganların aktif katliamcı oldukları gerekçeli kararda açıkça ifade edilmektedir. Ancak katliam esnasında ölen bu faşist saldırganların ikisinin dışındakilerinin nasıl ve kimler tarafından öldükleri tespit edilememiştir. Bu saldırganların ölümünün birkaç şekilde mümkün olmuş olabileceği daha önceki ilgili bölümde belirtilmişti. Buna göre ölen faşist katliamcı saldırganların çatışmaya girdikleri askerler tarafından veya katliamın çapını ve vahşetini derinleştirmek isteyen katliam organizatörleri tarafından veya Mehdi Köklü'de olduğu gibi saldırganların arkadaşları tarafından öldürülmüş olmaları mümkündür. Öte yandan ölen belli sayıda saldırganların çoğunun mağdur Alevilerde olmayan uzun namlulu silahlarla ve faili belli olmayan bir biçimde öldürüldüğü, sadece birisinin Alevi köylüler tarafından öldürülmüş olduğu tespit edilmiş, gerekçeli kararda belirtilmiştir. Bu durumda katliam mağduru olanlar tarafından öldürülmediği açık olan bazı katliamcıların ölmüş olması, bu katliamın mukatele olduğunu ispat etmeye yeterli neden olamaz. Ölen saldırganların varlığından hareketle tek taraflı yapıldığı açık olan bu katliamı mukatel olarak görmek ve göstermek, bunun üzerinde mağdurları katliamcı gibi yargılayıp cezalandırmak ancak politik bir amaçla ve gerekçeler çarpıtılarak mümkün olabilir. Son olarak varsayalım ki mağdur Aleviler ve devrimciler kendilerini savunmaya çalışırken saldırganların bazılarının ölmesine yol açmış olsunlar. Bu durumda meşru savunma hakkı diye hukuksal bir hak söz konusu olmasına rağmen katliama uğrayan mağdurlar için bu hak tanınmamış, mağdurların katliam gibi korkunç bir anda kendilerini savunmak için yaptıkları veya yapmaya çalıştıkları meşru savunma olarak görülmemiştir. Kaldı ki yaşanan katliamın tamamında Aleviler tarafından öldürülen sadece bir tane Sünni bulunmaktadır. O da Pazarcık Çiğli köyünde öldürülen Sünni Osman Andız'dır. Ayrıca öldürülen saldırgan Cemil Tozkoparan'ın ölümü de zorlama yorumlarla genç bir Alevi'nin üzerine yıkılarak katliamın mukatele olarak tanımlanmasının unsuru olarak kullanılmıştır. Bunların yanına yine hukuksal zorlamalar kendilerine savunmaya çalışan birkaç Alevi'nin çabaları da mukatele iddiasına dayanarak yapılmıştır. Halbuki katliam boyunca katliama uğrayanların bütün yapmaya çalıştıkları kendilerini korumaya çalışmak olmuştur ki bunu bile yapamadıkları, yaşadıkları katliamın sonuçlarıyla, katliama maruz kalmışlıklarıyla çırılçıplak bir gerçek olarak ortada değil mi? Bütün bunlar göstermektedir ki Maraş katliamı olağan burjuva ve sıkı yönetim hukuku zorlanarak tanımlanmış, değerlendirilmiştir. Alevilerin Sünnilerle karşılıklı mukatele yapmış olduklarını gösteren hiçbir olgu olmadığı halde çarpıtmalarla, hukuk oyunlarıyla katliam bu şekilde gösterilmeye çalışılmıştır. Maraş katliamında hukuk illegal güçlerin ihtiyaçlarına uygun bir biçimde değerlendirilmiştir. Mahkemenin yaptığı mukatele tanımının çarpıklığını görmek için özel bilgilere gerek yok. Sıkı yönetim savcısının düzenlediği iddianame ortada. Katliamda yapılan saldırıların seyri ortada. Ölenler, öldürülenler ortada. Öldürülenlerin niçin öldürüldükleri ortada. Bütün bu bilgilerden sonra tek taraflı olarak yapılan bir katliamın karşılıklı topluluklarının birbirlerini öldürdükleri bir mukatele olduğunu iddia etmek, bu tanımlamayı veri kabul etmek ancak illegal güçlerin halk düşmanı politikalarıyla anlaşılabilir, anlatılabilir. Sıkı Yönetim Mahkemesi yaptığı bu tanımlama hem katliamcı piyonlara sahip çıkarak hem katliam yapmayı meşrulaştırarak katliamlara davetiye çıkartmış hem de Alevileri siz neden kendinizi savunmaya kalkıştınız diye suçlamış, cezalandırmıştır. Hukukçu olmadan da hukukçuların alanına girme pahasına şu kadar rahatça söylenebilir. İnsanların kişisel ve sıradan ilişkilerinde ve burjuva hukukunda bulunan meşru savunma hakkı sıkı yönetim mahkemesinin bu yaklaşımıyla ortadan kaldırılmış, katliam mağduru Kürt, Türk, Alevi ve devrimciler için bu hak yok sayılmıştır. Maraş katliamının tanımlanmasında bir de isyan kavramı kullanılmıştır. Bu kavramla klasik Kemalist yaklaşımın katliamcıları dinsel gericilik üzerinde ciddi bir yargılamaya tabi tutacağı görüntüsü verilmiştir. Ayrıca bu yolla katliama karşı toplumda oluşan tepkilere sahip çıkıldığı izlenimi yaratılmak istenmiştir. Aslında böyle davranılarak kamuoyunda oluşan öfke ve tepkinin kontrol altına alınarak etkisizleştirilmesi murat edilmiştir. Maraş katliamının tanımına eklenen isyan kavramı başka bir amaçla da kullanılmıştır. Katliamcılar devlete karşı isyan etmiş gösterilerek ve böyle durumlarda devletin isyancı da olsa vatandaşlarına hoşgörülü davranması gerektiği ileri sürülerek katliamcıların daha sonra çıkartılan af yasasından yararlandırılmasının ve cezaevinden çıkartılmasının yolu döşenmiştir. Ayrıca Sıkı Yönetim Mahkemesi Maraş katliamı için yaptığı bu tanımlamayla kendilerini savunmaya çalışırken tutuklanan Kürt Türk Alevileri isyan ve mukatele kapsamına alarak yargılanmalarını ve cezalandırılmalarını sağlamıştır. Böylece hiçbir şeyden haberi olmayan Kürt Türk Alevi toplumunda insanlar bir yandan katliamla kırılmış öldürülmüşler, diğer yanda son derece sınırlı olanaklarla ve çeşitli biçimlerde kendini savunarak ölümden kurtulabilenler sıkı yönetim yargısı tarafından bir anlamda neden kendini savundun ve ölmedin suçlamasıyla cezalandırılmışlardır. Aradan geçen bunca yıldan sonra bile katliamcılardan başka bu tek taraflı katliamı isyan ve mukatele olarak tanımlayacak hiçbir aklı başında insan bulunamaz. Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin bu tanımlaması ve bu tanımlama üzerinden yapılan yargılamalar sıradan veya kişisel bir tutum olarak görülemez. Sıkı Yönetim Mahkemesi Maraş katliamını bu kavramla tanımlayarak hem yakalanan sıradan katliamcıların hem de katliamcı politikaların aklanmasına hizmet etmiştir. Sıkı yönetim yargısı belirlediği stratejik politik amacına varmak için attığı üçüncü adımda Maraş katliamının fiili yöneticileri olan teşvikçileri bulunamamıştır diyerek gerçek katliamcıların açığa çıkartılmadığını itiraf etmiştir. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 338. Gerekçeli kararda ve esas hakkındaki mütalaada yazılan bu ifadelerle sıkı yönetim mahkemesi esas katliamcılara rahat olmalarını, katliam karşıtlarına da katliamcıların açığa çıkmasını beklememeleri gerektiği mesajını da vermiş olmaktaydı. Yapılan bu tespitle Maraş katliamı yargılamasının en önemli gelişmesi ifade edilmiş olunmaktadır. Sıkı yönetim yargısının yaptığı bu tespitin günlük dildeki karşılığı şudur. Bu katliamın teşvik edicileri, planlayıcıları, karar vericileri bulunamamıştır. Son derece basit ve önemsiz bir ayrıntıdan söz eder gibi yazılmış olan bu ifadeyle mahkeme, katliamın esas sorumlularının açığa çıkmamış olmasını olağanlaştırarak kanıksanmasını ve kamuoyunun dikkatinin sıradan katliamcılarda yoğunlaştırılmasını istemiştir. Nasıl olsa sıradan katliamcılar kısmen feda edilmiş, gözden çıkartılmış, onlar için yapılacak olanların formatı değişmiştir. Maraş katliamı yargılaması, teşvikçilerinin yani esas sorumlularının kim olduğunun bilinmediği ve bulunamadığı bir yargılama olarak yapılmıştır. Bu durumda savcılığın bunca polisin ve güvenlik kuvvetlerinin işi nedir diye sormak gerekmiyor mu? Bu kurumların görevleri suçluları aramak, bulmak, açığa çıkartmak, yakalamak ve yargılamak değil midir? Hadi teşvikçiler bunca bilgi ve delile rağmen o anda bulunamadılar. Bunların kim oldukları, arkalarında hangi güçlerin bulunduğu neden açığa çıkartılamamıştır? Savcılık, güvenlik kuvvetleri bu amaçla yapılması gerekenleri yeterince yapmamış mıdır? Yapmamışsa neden yapmamıştır? Sıkı yönetim mahkemesinin muktedir komutanları hangi iç huzuruyla yüzlerce masum insanın katillerinin bulunamadığını söyleyebilmektedir? Yoksul emekçilere ve evlatlarına karşı bütün öfkesi ve şiddetiyle celallenen darbeciler neden böyle bir katliamın teşvikçilerini bulmakta aciz kalıyorlar? Teşvikçileri açığa çıkartılamamış olan bir katliam yargılaması gerçek ve adil bir yargılama olarak kabul edilebilir mi? Müdahil avukatların can bedeli ortaya koydukları bu yöndeki çabaları neden karşılıksız bırakılmıştır? Maraş katliamında görüldüğü gibi ne bu sorulara ne de geliştirilecek başka sorulara cevap aranmamış, böyle bir kaygı gösterilmemiş, açığa çıkan gerçekler çarpıtılarak katliamın hukuksal zemini yok edilmiştir. Yukarıda yazılanları özetlersek, katliam önce olay olarak tanımlanarak insanların bilinç tepkilerinin yumuşaması sağlanmıştır. Katliam süreçleri birbirinden kopartılarak yapılmak istenen tanımın koşulları oluşturulmuştur. Devamında katliam, isyan ve mukatil olarak tanımlanarak katliam gerçeği gizlenmiş ve katliamcıların yanına mağdurlar da dahil edilmiştir. Son olarak isyan ve mukatilenin teşvikçilerinin bulunamadığı belirtilerek Maraş katliamının sorumluları faili meçhul edilmiştir. Böylece Maraş katliamı hazırlık saldırılarından kopartılan esas karar vericilerin ve teşvik edicilerinin bulunamadığı, birbirleriyle mukatele eden ama aynı zamanda devlete karşı da isyan eden toplulukların yarattığı, dolayısıyla mağdurlarının da suçlu olduğu olaylar dizisi olarak görülmüş ve kamuoyuna da böyle sunulmuştur. Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin Maraş katliamını örtbas etme ve gerçek katliamcıları gizleme çabalarının düşünsel altyapısını kurmak amacıyla yaptığı hukuk ve tanımlama oyunları, bir katliamın nasıl gizlenebileceğinin yaratıcı bir örneğini ortaya koymuştur. Bütün bu düzenlemeler, katliamın bir parçası olarak ve psikolojik harp yöntemleri kullanılarak yapılmış düzenlemelerdir. Sıkı yönetim yargısının tartışmanın gerekli olmadığı açıktır. Ancak sıkı yönetim mahkemesinin Maraş katliamı ile ilgili katliamcıların açığa çıkmasını önleme rolünün sadece bu mahkeme veya sadece sıkı yönetim mahkemelerine ait bir özellik olduğunu varsaymak katliamcı politikalarla hesaplaşmayı zayıflatabilir. Maraş katliamı yargılamasını yapan mahkeme başka bir mahkeme olsaydı durum başka türlü olur muydu diye düşünerek bu mahkemelerin ele alınmaması gerekir. Başka türlü, yani katliamcıların açığa çıkartılacağı ve suçlarından dolayı yargılanacağı mahkemeler tabii olacaktır. Ancak böyle bir mahkemenin olabilmesi, kitlelerin hak alma bilincinin ve örgütlülüğünün gelişmesine bağlıdır. Tek başına bazı düzenlemeler veya bazı iyi niyetli yaklaşımlarla arzu edilen sonuç elde edilemez. Sıkı yönetim mahkemesi dışında Maraş katliamının nasıl ele alındığını gösteren bir başka belgeye, katliam esnasında Maraş'a giden Jandarma Genel Komutanı Sedat Ceresun'un raporuna bakılmalıdır. Jandarma Genel Komutanı Sedat Celesun, 23 Aralık günü yani katliamın en şiddetli yaşandığı gün İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı ile birlikte Maraş'a gelmiş, görüşmeler yapmıştır. Komutan Sedat Celesun, burada aldığı bilgilerle oluşturduğu raporu muhtemelen katliamdan birkaç gün sonra yazmış olmalıdır. Raporda yazılanlar, katliamla ilgili olarak en yüksek makamda bulunan askeri komutanın, dolayısıyla devletin politikasını ve anlayışını ortaya koyduğu için önemlidir. Söz konusu raporda polisin çoğu polderli ve Sünni kesimin kanaatine göre Alevidir. Yan tutmuş, Alevileri himaye etmiştir. Karşı tarafa insanlık dışı işkence yapmıştır. Kenan Evren Anıları, sayfa 232. YSE ve Orman İdaresi imkanlarını Alevi vatandaşlara tahsis etmiş görünümü vermiştir. Kenan Evren Anıları, sayfa 232. Mealinde cümleler bulunmakta ve şöyle devam etmektedir. Olaylara dar bir çerçevede, nedenlerine inilmeden bakışta, Kahramanmaraş'ta irticanın hortladığı, devlete yönelik bir hareketin yapıldığı kanısı uyanmaktadır. Ancak olayların oluşu detaylı bir şekilde incelenirse, bunun uzun süre devam eden yanlı yönetimlerin taraflarda oluşturduğu isyan hissinin patlama noktasına gelmesinden kaynaklandığı anlaşılacaktır. Taarruz edilen devletin polisi değil, kendi yasal amirini tanımayan polderin polisidir. Yansız ve etkin şekilde görev yapan devletin polisi saygınlık görmektedir. Kenan Evren Anıları, sayfa 232. Devlet yetkilileri maşallah böyle katliamları detaylı incelemekte ama bu detaylı incelemelerin sonucunda hep katliamcılar aklanmakta, haklılardan yana olanlar suçlanmakta, itham edilmektedirler. Aslında detaylı inceleme denerek etkisi arttırılmak istenen ifadelerle katliamcıları kurtarmanın ideolojik teorik altyapısı oluşturulmakta, katliamcı politikaların aklanması sağlanmak istenmektedir. Komutan, anlatımlarında devletin çeşitli birimlerinde görev yapan memurları suçlamakta, dahası yargısız infaza tabi tutmaktadır. Söz konusu devlet memurlarının suçlama ve yargılama gerekçesi de çok açık. Kürt-Türk Alevilere hizmet götürmek. Sanki Aleviler insan değil, sanki onlardan vatandaş olarak vergi alınmıyor. Kürt-Türk Alevilere çeşitli hizmetlerin götürülmesini suçlama gerekçesi yapan bir komutanın katliamı önlemesi veya katliamcıları açığa çıkartması beklenemez herhalde. Kürt-Türk Alevilere düşmanlığı bu denli derin olan aynı komutan, halkın huzurunda yaptığı konuşmalarda kardeşlikten, birlik ve beraberlikten söz edebilmektedir. Devam ediyor Jandarma Genel Komutanı. Halkın karayollarının, devlet su işlerinin, silahlı kuvvetlerin, belediyenin araçlarına husumeti yoktur. Gavur icadı denen malı deyip taarruz etmiyor. Yanlı bir yönetim sürdüren YSE'nin, ormanın ve polisin araçlarına saldırıyor. Kenan Evren Anıları, sayfa 232. Komutan, hak arayan herkesin anarşist, bölücü, terörist olarak gösterildiği yıllarda raporunun tamamında YSE'nin, ormanın ve polisin araçlarına saldıran katliamcılardan halk diye söz etmektedir. Bu ifade komutanın saldırganlara gösterdiği sempatiyi, hoşgörüyü ortaya koymaktadır. General Sedat Ceresun'un raporunda yer alan aşağıdaki ifadeler, devletin Maraş katliamına nasıl baktığını ve nasıl yaklaştığını, dolayısıyla rolü ve sorumluluğunu göstermesi açısından önemlidir. Halkın saldırısından devlet dairelerinin ve okullarının çoğunluğu masumdur. Yanlı yönetime sahne olmuştur. YSE ve Orman İdaresi binalarına, karşıt görüşlülerin eline geçtiği bilindiği okullara saldırılmıştır. Sokak kavrasını tahrik edenler ve yöneltenler aşırı sağın ve aşırı solun militanları olmuştur. Gece komşu ev ve mahalleye sızarak öldürmeleri başlatan bidayette Alevilerin temsilcileri militanlarıdır. İrticanın temsilcisi gösterilmek istenen kısım katliamın haber alınması üzerine karşı harekete geçmiştir. Kenan Evren Anıları, sayfa 232. Okunan satırlar katliamcıları savunan bir avukatın veya katliamcıların ifadeleri değil, katliamcıları önlemesi gereken ve en yüksek konumda bulunan askeri sorumlu komutanın anlatımlarıdır. Gece komşu ev veya mahalleye sızarak öldürmeleri başlatan bidayet de Alevilerin temsilcileri militanlardır diyen komutan, hangi Alevilin hangi komşu mahalle ve eve sızarak kimi öldürdüğü iddiasını somut kanıtlarıyla ortaya koymaya, delilleri göstermeye çalışmamakta ama bu tür iddia ve yargısız infazlarla katliamcıların kurtulmasının yolunu döşemektedir. Bu durum ve bu bilgi katliamın neden önlenemediğini daha net göstermektedir. Komutanın raporunda yazılmış bir diğer cümle, bu olayın müşevvikleri, şiddetlendirici ve yaygınlaştırıcıları, sağ kesimde mürteciler ve muhtemelen sağcı komandolar, sol kesimde ise yasa dışı aşırı sol militanlardır. Kenan Evren Anıları, sayfa 232. Yukarıdaki ifadeler komutanın katliamı kimlerin üzerine yıkmak istediğini ortaya koymaktadır. Irkçı ve faşist yapılara karşı gösterilen müsamahayla onlar temize çıkartılmak istenmekte, katliamın sorumluluğu Alevilere temsilcili olarak gösteren ve yasa dışı sol militanlar diye tanımlanan devrimcilere yıkılmak istenmektedir. Bu yaklaşımın sonucu olarak sağcı komandolar için muhtemel ifadesi kullanılarak onların katliamdaki varlıkları ve rolleri ihtimal düzeyinde kabul edilmiş ama katliamda mağdur olan devrimciler doğrudan ve ikirciksiz suçlanmışlardır. General Sedat Ceresun gerçekleri bir bütün olarak gizleyemeyeceğinin farkındadır. Dolayısıyla olayları başlatanların Milliyetçi Hareket Partisi yanlısı ülkücü militanların olduğu ve olaylar süresince bunların aktif rollerini sürdürdüğü kanısı yaygındır. Bunu doğrulayan görünümler mevcuttur demek zorunda kalmıştır. Ancak burada söylenene aldanıp General Sedat Ceresun'un bir kez olsun doğru bir tespit yaptığını düşünmeyin. Alevi kesimine de dışarıdan katılmaların olduğu kuşkusuzdur. Kenan Evren Anıları sayfa 232 denerek bu doğruyu çürüten cümle hemen arkasına ekleniyor. Alevilere dışarıdan kimler katılmış, nerede bunlar? Komutan Sedat Ceresun'un iddialarını ispatlaması gerekmiyor nasıl olsa. Söylediklerinin politik etkisi yeterlidir. Zaten söyledikleri yeni ve özgün değildir. Klasik Türkleştirme politikasının böyle durumlarda kullandığı klasik söylemlerdir. Mağdurları suçlamak, katliamcıların korunmasını sağlamaya yeterli olmakta, böylece katliamcı yapı ve politika temize çıkartılmaktadır. General Sedat Ceresun iddialarını sürdürmektedir. Partizan tasarruflu tayinler memurları taraflı icraata yöneltmiş ve hamilerine dayanarak rahatlıkla üstlerine sırt çevirebilmiştir. Neticede hareketlerinde kendini düşünceleri dışında kayıtsız kabul eden ve memuriyet sıfatıyla bağdaşmayan bir icraatçılar menzumesi olmuştur. Öyle ki solcu öğretmenlerin cenaze törenine katılmalarını sağlamak için enstitü müdürü rahatlıkla olayın başladığı cenaze günü öğretime ara vermiş, okulu kimseden müsaade almadan tatil etmiştir. Kenan Evren Anıları sayfa 232. Komutan Ceresun'un son iddiasından başlayalım. Okulların enstitü müdürü tarafından ve kimseden izin alınmadan tatil edildiğini ileri sürmektedir. Okullar dökümandan da görüldüğü gibi resmi olarak vali tarafından ve bir günlüğüne tatil edilmiştir. Komutan bunu bile bile yalan rapor yazmıştır. Ne yazık ki Türkiye'nin yoksul emekçileri bu koca koca adamlara bu tür eksiklikleri yakıştırmamakta, onların böyle zaaflarda uzak olduğunu sanmaktadırlar. Halbuki bu kocaman sanılanlar görüldüğü gibi utanmadan sıkılmadan yalan söyleyebilmektedirler. Bunların ne utanmalarını ne de yalan söylememelerini beklemek söz konusu değildir. Ancak bu kadar bariz ve pervasız yalan söyleyebilmek için insanın ya büyük bir zaaf içinde olması veya iflah olmaz bir halk ve gerçek düşmanı olması gerekir. Jandarma Genel Komutanı'nın raporu mahkemenin gerekçeli kararına ve katliamcıların savunmalarına ne çok benziyor. Aynı mantığın ürünü oldukları çok açık ve belirgindir. Söz konusu dokümanın tümünde ve Jandarma Genel Komutanı'nın raporunda Aleviler rahatça ve isim verilerek topluluk halinde suçlanabilirken saldırganlar masum, katliamı yapmaya zorlanmış, halk ve insanlar olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. Demokratik kurum ve kişiler özel olarak hedef gösterilmektedir. Özellikle çeşitli okul müdürleri ve YSE ile orman işletmesi müdürleri açık hedef haline getirilmektedirler. Buna rağmen Komutan Sedat Ceresun'un raporunda MHP'yi suçlamaya dili varmamaktadır. Esas kitlesel olarak saldırıya katılanların sağ kesimde mürteciler diye tanımladığı, dini hassasiyeti olan kimseler olduğunu göstermeye çalışmaktadır. Zaten komutana bakılırsa katliamın sorumluları Aleviler, aşırı solcular dediği devrimciler ve CHP'nin partizanlık yapmış olan yerel kadrolarıdırlar. CHP'nin yönetici kadrolarının yanlı uygulamaları ve öldürmeleri başlatan Alevilerin temsilcileri militanların tutumları sonucunda doğal olarak irticanın temsilcisi gösterilmek istenen mürteciler karşı harekete geçmiş ve bu katliamın olmasına yol açmışlardır. Dolayısıyla bu katliamın sorumluları aşırı solcular, onların destekçileri Aleviler ve Müslümanlardır. Aslında bu yazılanlarla İttihat ve Terakki'nin geliştirdiği Türkleştirme politikası Maraş katliamında en yetkili birisinin kaleminden bu kadar açıkça ifade edilmektedir. Komutan Sedat Ceresun'un raporunun çıkış noktası, özeti ve vardığı sonuç budur. Bu rapor devletin Maraş katliamına nasıl baktığını açıkça ortaya koymaktadır. Maraş katliamı yargılamalarının hangi zihniyet içinde ve hangi politik mülahazalarla yapıldığı bundan daha net ortaya konamaz. Böyle olduğu içindir ki bu rapor katliamla ilgili olarak bağlayıcı ve belirleyici bir özellik taşımıştır, taşımaktadır. Devleti en etkin konumda temsil eden Jandarma Genel Komutanı'nın düşüncelerine karşı düşünce ifade etmek başka bir devlet yetkilisi için çok kolay değildi ve olamazdı. Bu raporu okuyan herhangi bir askeri savcının veya hakimin ya da başkacı bir yetkilinin o günün koşullarında bu rapordaki ifadelerden farklı bir şey söylemesi, ileri sürmesi nasıl mümkün olabilirdi? Buradan görülmekte ve anlaşılmaktadır ki Jandarma Genel Komutanı Sedat Ceresun yazdığı raporla hükümeti, polderi, YSE ve orman müdürünü, Alevi halkı ve devrimcileri suçlayarak mahkemeyi yönlendirmiştir. Mahkemenin neden dengeci bir tutum izleyerek katliamın asli faillerini koruduğu bu raporla daha iyi anlaşılmaktadır. Sıkı Yönetim Mahkemesi Sedat Ceresun'un görüşleriyle gizleyemediği gerekçeleri bağdaştırarak yargılama yapmıştır. Ancak yine de belirtilmelidir ki bu raporu okuyan herkes Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin gerçekleri gizleyemediği için olsa da en azından katliamı yapılış tarzını anlatımda daha realist davrandığını düşünmek durumunda kalacaktır. Bu raporda ileri sürülen iddia ve görüşler aynı zamanda o günden beri katliamı meşru göstermek isteyen katliamcıların temel referansları olmuştur. Raporda anlatılanların tamamı kelimesi kelimesine tüm katliamcılar tarafından ileri sürülerek katliamın gerçekleri gizlenmeye, katliam haklı gösterilmeye çalışılmaktadır. Dönemin Genelkurmay Başkanı 12 Eylül'ün şefi Kenan Evren onayladığı bu raporda yer verdiği anlarında Maraş katliamını MHP militanları ve dinci yobazlar tarafından başlatılan katliam diye tanımlamaktadır. Kenan Evren bu iddiayla kendini temize çıkartmaya, katliamlarını gizlemeye çalışmaktadır. Pişkinlik ve ikiyüzlülük nasıl bir şeydir diye merak edenlere verilebilecek bundan daha güzel bir örnek bulunabilir mi? 25. ayrımın sonu. Sayfa 363.